Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Good Economics for Hard Times, Abhijit V. Banerjee ve Esther Duflo'nun 2019'da yayımlanan güncel iktisat tartışmalarını geniş okur kitlesine açan bir araştırma ve değerlendirme kitabıdır. Yazarlar, yoksulluk üzerine saha araştırmaları ve deneysel iktisat alanındaki çalışmalarından hareketle göç, eşitsizlik, küresel ticaret, yavaşlayan büyüme, iklim krizi ve teknolojik dönüşüm gibi konuları ele alır. Kitabın temel amacı, siyasette sıkça tekrar edilen kolay cevapların gerçek dünyadaki kanıtlarla sınanmasını sağlamaktır. Banerjee ve Duflo, iktisadın her soruna tek bir formülle çözüm üretemeyeceğini kabul eder. Buna karşılık, dikkatli veri kullanımı, yerel koşulları gözeten uygulamalar ve sonuçları ölçülen kamu politikalarıyla daha iyi kararlar alınabileceğini savunur. Bu yaklaşım, Türkiye'de enflasyon, işsizlik, göç ve gelir dağılımı gibi meseleleri tartışırken de yararlı bir düşünme çerçevesi sunar. Kitap, ideolojik kesinlik yerine kanıt, insan onuru ve uygulanabilirlik arayan bir popüler iktisat çalışmasıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ideolojik büyük anlatılar yerine sınanabilir kanıtlar. Kitabın ayırt edici önerisi, iktisadi sorunlara önce hangi ideolojinin haklı olduğu sorusuyla değil, hangi uygulamanın hangi koşulda işe yaradığı sorusuyla yaklaşmaktır. Yazarlar, serbest piyasa her zaman çözüm getirir ya da devlet müdahalesi her zaman başarısız olur türünden karşıt kabulleri. Gerçek hayatın karmaşıklığını gizlediğini vurgular. Bir politikanın etkisi, hedef grubuna, kurumların kapasitesine, zamanlamasına ve insanların davranışlarına bağlıdır. Bu nedenle iyi iktisat, soyut bir modelin sonuçlarını mutlak doğru saymak yerine veriyi ve nedensel kanıtı dikkatle incelemelidir. Yazarların deneysel araştırma geleneğinden gelen bakışı burada önem kazanır. Küçük ölçekte veya belirli bağlamlarda edinilen bulgular doğrudan her ülkeye kopyalanacak reçeteler değildir. Ancak hangi mekanizmanın çalıştığını anlamak için güçlü bir başlangıçtır. Türkiye'de eğitim desteği, sosyal yardım veya aktif işgücü programları tartışılırken de yalnızca niyetlere ya da siyasi kimliklere bakmak yeterli olmaz. Kimlerin yarar gördüğü, maliyetin ne olduğu ve yan etkilerin ortaya çıkıp çıkmadığı ölçülmelidir. Kitap, belirsizlikten rahatsız olmak yerine belirsizliği dürüstçe kabul eden ve gerektiğinde politika değiştirebilen bir kamu anlayışını savunur. İkinci olarak, göç tartışmasında iş kaybı ve ücret düşüşü varsayımlarını sorgulamak, Banerjee ve Duflo. Göçmenlerin, yerli çalışanların işlerini otomatik olarak aldığı veya ücretleri zorunlu olarak düşürdüğü yönündeki yaygın düşünceyi eleştirel biçimde inceler. Emek piyasası, sabit sayıda işin bölüşüldüğü kapalı bir alan değildir. Yeni gelenler tüketim yapar, konut ve hizmet talebi yaratır, iş kurabilir ve mevcut üretim yapısında farklı görevleri üstlenebilir. Bu süreçler ilk bakışta görülen rekabet etkisini dengeleyebilir ya da değiştirebilir. Yazarların amacı göçün hiçbir maliyeti olmadığını söylemek değildir. Özellikle belirli bölgelerde düşük ücretli çalışanlar veya kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşabilir. Asıl mesele bu maliyetlerin kimlerin üzerinde toplandığını görünür kılmak ve yükü yönetebilecek politikalar geliştirmektir. Yerel yönetimlerin eğitim, sağlık, barınma ve iş gücü piyasası kapasitesi bu yüzden belirleyicidir. Türkiye'nin uzun süredir deneyimlediği yoğun zorunlu göç bağlamında bu ayrım özellikle anlamlıdır. Göçü yalnızca güvenlik veya ahlaki tutum meselesi olarak ele almak, ücretler, kayıt dışılık, mekansal yoğunlaşma ve uyum hizmetleri gibi somut sorunları arka plana iter. Kitap, korkuya dayalı genellemeler yerine bölgesel veriye ve toplumsal uyumu güçlendiren kamusal yatırımlara dayanan bir tartışma çağrısı yapar. Üçüncü olarak, küreselleşmenin kazançları kadar yerel kayıplarını da hesaba katmak, kitap, uluslararası ticaretin toplam refahı artırabileceği fikrini tümden reddetmez. Fakat bu toplam kazancın toplum içinde adil ve kendiliğinden dağıtılacağı varsayımına karşı çıkar. İthalat rekabetiyle karşılaşan sektörlerde bazı işletmeler kapanabilir. Bazı bölgelerde iş olanakları azalabilir ve çalışanların yeni işlere geçmesi beklenenden çok daha zor olabilir. Bir ülkedeki tüketiciler daha ucuz ürüne erişirken, belirli kentler veya meslek grupları uzun süreli gelir kaybı yaşayabilir. Bu nedenle yalnızca ülke genelindeki büyüme rakamlarına bakmak, dönüşümün insani ve siyasi sonuçlarını açıklamaz. Yazarlar, işini kaybeden kişinin hemen başka bir işe taşınacağı, beserilerini kolayca yenileyeceği veya başka bir şehre sorunsuz biçimde gideceği varsayımlarının çoğu zaman gerçekçi olmadığını gösterir. Aile bağları, konut maliyetleri, mesleki beceriler ve yerel kimlikler hareketliliği sınırlar. Buradan çıkan sonuç korumacılığı otomatik cevap olarak benimsemek değildir. Ticaret kararlarının yanında işsizlik sigortası, yeniden eğitim, bölgesel kalkınma ve geçiş dönemini destekleyen sosyal politikalar düşünülmelidir. Türkiye'de sanayinin bazı bölgelerde yoğunlaşması ve tarım ile imalatın dönüşümü de bu çerçevede okunabilir. Kitap, verimlilik kazancı ile paylaşım adaletini birbirinden koparmayan daha gerçekçi bir küreselleşme değerlendirmesi sunar. Dördüncü olarak, büyüme takıntısının ötesinde eşitsizlik ve insan onuru, Banerjee ve Duflo, ekonomik büyümenin önemli olduğunu kabul eder. Ancak büyümenin ne zaman ve neden hızlandığı konusunda iktisatçıların kesin bilgiye sahipmiş gibi konuşmasını eleştirir. Uzun dönemli büyümeyi tek bir vergi oranına, düzenleme tercihlerine veya girişimcilik söylemine bağlayan açıklamalar, tarihsel ve kurumsal çeşitliliği gözden kaçırabilir. Yazarlar için daha acil soru, mevcut kaynakların insanların güvenli, saygın ve üretken bir yaşam kurmasına nasıl katkı sağlayacağıdır. Bu bakış, yoksul insanları yanlış seçim yapan ya da yeterince çalışmayan kişiler olarak gören klişelere de itiraz eder. Geliri düzensiz, riski yüksek ve kamu hizmetlerine erişimi sınırlı olan haneler. Dışarıdan bakıldığında anlaşılmaz görünen kararları çoğu zaman hayatta kalma koşulları içinde verir. Sosyal yardımların çalışmayı temelden yok ettiği iddiası da bu nedenle dikkatle incelenmelidir. İnsanlara asgari güvence sunmak yalnızca tüketimi korumaz, iş arama, eğitim alma ve risk alma kapasitesini de etkileyebilir. Türkiye'de gelir eşitsizliği ve hayat pahalılığı konuşulurken yalnızca milli gelir artışıyla yetinmemek gerekir. İş güvencesi, kaliteli eğitim, sağlık hizmeti ve hedefi açık sosyal destekler ekonomik katılımın temelidir. Kitap, eşitliği büyümenin karşıtı değil, toplumun dönüşümlere dayanabilmesini sağlayan bir unsur olarak ele alır. Son olarak, iklim. Teknoloji ve kutuplaşmada uygulanabilir devlet kapasitesi, kitap, iklim değişikliği ve teknolojik işsizlik gibi büyük başlıklarda hem felç edici karamsarlığa hem de kendiliğinden uyum beklentisine mesafeli durur. İklim krizi, tek tek bireylerin iyi niyetli tercihlerine bırakılamayacak ortak eylem sorunudur. Emisyonların maliyetini fiyatlara yansıtacak düzenlemeler, temiz teknoloji yatırımları ve uluslararası işbirliği gerekir. Ancak bu politikaların düşük gelirli haneler üzerindeki yükü hesaba katılmazsa, iklim önlemleri toplumsal tepkiyle karşılaşabilir. Teknoloji konusunda da verimlilik artışının tüm çalışanlara kendiliğinden fayda sağlayacağı düşüncesi yeterli değildir. Otomasyon bazı görevleri ortadan kaldırırken yeni işler yaratabilir. Fakat geçişin maliyeti eşit paylaşılmaz. Eğitim, gelir desteği ve iş değiştirme süreçlerine yardım eden kurumlar bu yüzden önemlidir. Yazarlar ayrıca siyasi kutuplaşmanın iktisadi kararları zorlaştırdığını belirtir. İnsanlar yalnızca gelirlerine göre değil, aidiyetleri ve algıladıkları saygı düzeyi üzerinden de siyaset yapar. Devletin görevi bu ortamda her şeyi merkezden yönetmek değildir. Daha çok açık hedefler koymak, programları değerlendirmek, başarısız olanı düzeltmek ve vatandaşlara adil muamele etmektir. Bu yaklaşım, Türkiye'de yeşil dönüşüm, mesleki eğitim ve sosyal politika tasarlanırken kurumlara duyulan güvenin neden ekonomik sonuçlar kadar önemli olduğunu açıklar. Sonuç olarak Good Economics for Hard Times, güncel meseleleri iktisat diliyle anlamak isteyen genel okurlar, öğrenciler, gazeteciler, kamu yöneticileri ve politika tartışmalarından yorulmuş herkes için güçlü bir başlangıç noktasıdır. Kitap, teknik formülleri merkeze yerleştirmeden, göçten ticarete ve iklimden eşitsizliğe kadar geniş bir alanı araştırma mantığıyla ele alır. Okura tek tek politikaların kesin reçetesini vermekten çok, iddiaları sınamak için daha iyi sorular sormayı öğretir. Bir önerinin toplam faydasından önce, faydanın ve maliyetin kimlere dağıldığını düşünmeyi sağlar. Bu, özellikle ekonomik dönüşümlerin bazı gruplar için fırsat, bazıları için ise ciddi bir geçim riski yarattığı toplumlarda değerli bir katkıdır. Benzer popüler iktisat kitaplarından farkı, piyasa ile devlet arasında basit bir taraf seçmemesidir. Yazarlar, kamu müdahalesini savunurken onun tasarım, uygulama ve değerlendirme sorunlarını da ciddiye alır. piyasaların yararlarını kabul ederken piyasaların kaybedenleri otomatik olarak telafi etmediğini gösterir. Ayrıca iktisatçıların bilgi sınırlarını açıkça vurgulaması kitaba alışılmadık bir entelektüel dürüstlük kazandırır. Oker. Kitabı bitirdiğinde göçmenler, sosyal yardımlar, serbest ticaret veya büyüme hakkında bütün cevaplara sahip olmaz. Fakat sloganların yerine kanıt, yerel koşul, dağılım etkisi ve kurum kapasitesi koyan daha sağlam bir değerlendirme alışkanlığı edinir. Kitabın kalıcı değeri de bu temkinli, insana odaklı ve uygulanabilir iktisat anlayışındadır. Destek olmak isterseniz Abhijit ve Benerji kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.